Ayrım 20, sayfa 164. Türk kadını, özellikle her bakımdan Kurtuluş Savaşı'na destek olan Anadolu köylü kadını, Kara Fatma, Tayyar Rahime, Gördesli Makbule, Asker Saime, Binbaşı Emire Ayşe gibi kahraman kadınlar Atatürk'ün gözbebeğidir. Atatürk'ün şu sözleri onun Anadolu kadınına bakışını gözler önüne sermektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasından söz etmek imkanı yoktur. Ve dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla yoruldum, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Anadolu köylü kadınının önce canını, namusunu, malını kurtaran Atatürk, sonra o fedakar kadına medeni haklar vermiş, daha sonra da birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklar vererek meclise sokup milletvekili yapmıştır. Örneğin Ankara'nın Kazan köyünde önce köy muhtarı seçilen Satı kadın, sonra Atatürk'ün işte mebus olacak kadın iltifatıyla 1935'te ilk köylü kadın milletvekili olarak seçilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Şalcı bacı yalanı üzerinden Atatürk düşmanlığı yapanların Satı kadın gerçeği üzerinden Atatürk dostluğu yaptığını hiç göremezsiniz. Şalcı bacı yalanı üzerinden kadın düşmanı, halk düşmanı ve Erzurum düşmanı ilan edilmek istenen Atatürk, eşiyle birlikte Erzurum depreminde zarar gören Erzurumlulara 10'ar bin lira yardım etmiştir. 1 Ekim 1924. Sonuç olarak şalcı bacı yalanı üzerinden Atatürk'e saldırmak cahilliktir, ahmaklıktır, vicdansızlıktır. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları buna benzer başka yalanlar da üretmiştir. Örneğin onlardan en ilginci şudur. Erzincan'ın Kemah ilçesi Müşekrek köyünden Mevlevi Şeyhi İbrahim Hakkı Efendi'nin sakalının zorla kesildiği, Kur'an'ın toprağa gömüldüğü ve bu arada eceliyle öldüğü ama devrimlere karşı olduğu iddiasıyla Erzincan İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edildiği ve Cumhuriyet Savcısının emriyle cesedinin mezardan çıkarılıp asıldığı yalanı söylenmiştir. Hatta 1990'larda bununla ilgili İslamcı Emine Şenlikoğlu, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı bir roman yazmış ve bu roman aynı adlı bir filme de konu olmuştur. Rahmetli Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı dev eserinde bu yalanı yerle bir etmiştir. Şalcı bacı yalanı bana 13 Haziran 2013 tarihli Star gazetesinde manşetten verilen Elif Çakır imzalı "Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu" başlıklı kabataş yalanını anımsatıyor. Habere göre bir anda üzerleri çıplak, elleri deri eldivenli, 70-100 kişilik kalabalığın ortasında kaldığını anlatan Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın gelini ZD, İçlerinden bazıları hakaret ve küfürlerle bana ve bebeğime saldırmaya başladı. Devrim yaptıklarını, Erdoğan'ı asacaklarını söylüyorlardı. Yediğim darbelerle kendimi kaybetmişim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde üzerim idrar kokuyordu, demiştir. İçinde yaşadığımız bugünü çarpıtanlar, bugünle ilgili bu tür yalanlar söyleyenler için dünü çarpıtmak, dünle ilgili yalanlar söylemek çocuk oyuncağıdır doğrusu. Yalan 6. Hamidiye zırhlısı ve Rize. Rizeliler şapka takmadı diye Hamidiye zırhlısı Rize'yi bombaladı. Atma yobaz atma din kardeşiyiz. Cumhuriyetçiliğinden, Atatürkçülüğünden en ufak bir kuşkumuz olmayan yılların gazetecisi Yalçın Bayer'in bile inandığı, inandırıldığı bir cumhuriyet tarihi yalanıyla karşı karşıyayız. Erzurum'da şapka kanunu nedeniyle asılan şalcı bacı yalanı gibi özellikle internette çığ gibi büyüyen bir yalanda şapka takmadılar diye Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanıdır. Usta gazeteci Yalçın Bayer'in bile inandırıldığı bu yalanın kar topu misali büyümesinde yine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yazar çizer takımı etkili olmuştur. Örneğin Cumhuriyet tarihini çarpıtmakla tanınan İslamcı yazarlardan Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit gazetesindeki Şapka mı Musul mu başlıklı yazısında şapka takmadılar diye Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanını şöyle tekrarlamıştır. Erzurumluların şöhret ana yahut şalcı bacı olarak tanıdığı bir de bohçacı kadın vardı. Şal örüp sokaklarda satardı. Şapka kanununa muhalefetten o da asıldı. Cellatlar tarafından sehpaya sürüklenirken kadın şapka giye ki asıla diye ağlıyor fakat kimse dinlemiyordu. Kadın olduğu anlaşılmasın da fazla tepki çekmesin diye de başına çuval geçirilmişti. Neyse, işin özü ve özeti şu ki başka ülkelerde sıradan bir aksesuar olan şapka uğruna bu ülkede insanlar asıldı, ocaklar söndürüldü. Şehirler Rize, Of bölgesi bombalandı. Hamidiye savaş gemisi tarafından şehirleri bombalanırken bizim uşaklar, Rizeliler ne kadar çaresiz kaldılar ki atma Hamidiye atma, şapka da giyeceğiz, vergi de vereceğiz, askere de gideceğiz diye bağırarak devlete karşı tüm yükümlülükleri bir çırpıda üstlendiler. Daha önce Cihan Aktaş'ın şalcı bacı yalanını İskilipli Atıf Hoca yalanıyla beslemesi gibi burada da Yavuz Bahadıroğlu şapka için Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanını şalcı bacı yalanıyla beslemiştir. Bu yalanı yalanla besleme durumu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının ortak taktiği gibidir. Gördüğüm kadarıyla şapka için Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanının kes yapıştır şeklinde internette en çok tekrarlanan metni şudur. Rizeli 8 alim ve Müslüman şapka giymedikleri, dindarlara zulmü kınayıp hükümete sarığımıza, sakalımıza ve cübbemize dokunulmasın şapka giyenler giysin ama giymeyenler hapse atılmasın diyerek jandarma karakoluna yürümüşler ve halk da onlara katılmıştır. Bu olay büyüyünce Rize isyanı kabul edilmiş ve Hamidiye zırhlısı Rize'yi top atışlarıyla tehdit etmiştir. Bundan dolayı Rizeliler atma Hamidiye din kardeşiyiz demişlerdir. Güneysu, eski adıyla Potomya, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın memleketi, Rize'den 13 kilometre uzakta bulunan bir nahiye. 1925 yılında Güneysu'da başlayan isyanın haberini alan zamanın Rize valisi Mehmet Hurşit Bey derhal durumu telgrafla Ankara'ya bildirir. Valinin çektiği telgrafın ardından Hamidiye kruvazörü Rize açıklarına gelip dağları topa tutar. Bazı anlatımlara göre şehir de bombalanır ve ağır zayiat görür. Olayın ilginç yanı ise Hamidiye kruvazörü dağları topa tuttuğu zaman Rize'de devam etmekte olan bir isyan yoktur. Güneysu'dan şehir merkezine yürüyen insanların da çoğu kendi teslim olur. Teslim olanlar hiç vakit kaybedilmeden istiklal mahkemelerine çıkartılır ve takrir-i sükun kanunu doğrultusunca yargılanır. Yargılama sonucunda 8 idam kararı çıkar, suçsuz olanlarca insanlar da Sinop ve Adana'daki cezaevlerine gönderilir. 15 Aralık 1925 günü biz zorla şapka giymek istemiyoruz, sarığımız bize yeter diyerek Ulu Cami önünde toplanan halkın üzerine jandarmalar ateş açıyorlar. Uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığın üzerine gelişigüzel ateş sonucu 17 kişi ölüyor. Bağıran, inleyen yaralılara kimse dokunamıyor. 143 kişi tutuklanıyor. Olaylar üzerine, düşman üzerine sefere çıkarcasına dönemin en büyük harp gemisi olan Hamidiye kruvazörü Rize sahillerine gelip demir attı. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin dövemediği Karadeniz sahillerini millete zorla şapka giydirmek için Hamidiye zırhlısı gümbür gümbür bombalamaya başladı. Hamidiye zırhlısı, sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve Ulu Cami'nin bulunduğu Botaniye yamaçlarını dövüyordu. Halk korkutulup sindirilmek isteniyordu. Nevzat Çiçek imzasını taşıyan bu kült anlatının hiçbir bilimsel kaynağı yoktur. Ne bir belge ne bir anı, hiçbir kanıt yoktur. Anlaşılan o ki Nevzat Çiçek, birazdan göreceğiniz gibi, başta Necip Fazıl'ın bu konuda yazdıkları olmak üzere oradan buradan topladığı uyduruk bilgi kırıntılarını tıpkı Cihan Aktaş'ın yaptığı gibi bir tarih tezine dönüştürmüştür. Nevzat Çiçek'in bu anlatısı neredeyse aynı cümlelerle Mehmet Sılay'ın İskilipli Atıf Hoca adlı kitabının Rize'de Şapka Mağdurları başlıklı bölümünde yer almıştır. Durmuş saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Deyiminde olduğu gibi Nevzat Çiçek de bozuk saat misali iki kez olmasa da bir kez doğruyu göstermiş. Rize'de 8 kişinin başlattığı bir isyan olduğunu şöyle itiraf etmiştir. Rizeli 8 alim ve Müslüman şapka giymedikleri, dindarlara zulmü kınayıp jandarma karakoluna yürümüşler ve halk da onlara katılmıştır. Bu olay büyüyünce Rize isyanı kabul edilmiş. Çiçek, Rize isyanını bir sonraki paragrafında da şöyle itiraf etmiştir. 1925 yılında Güneysu'da başlayan isyanın haberini alan zamanın Rize valisi Mehmet Urşit Bey, derhal durumu telgrafla Ankara'ya bildirir. Dikkatinizi çekmiştir. Çiçek bu yazısında bütün Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının yaptığı gibi Cumhuriyet hükümetini ve Cumhuriyet ordusunu kendi halkına zulmedecek kadar acımasız, baskıcı, katliamcı göstermek için özel bir çaba harcamıştır. Ulu Cami önünde toplanan, kalabalığa gelişi güzel ateş açan jandarmalar ve millete zorla şapka giydirmek için Rize sahillerini gümbür gümbür bombalayan Hamidiye zırhlısı şeklindeki aşırı abartılı, uyduruk, hatta yalan anlatılar başka nasıl açıklanabilir? Şimdi gelelim Çiçek'in uydurmalarına. Çiçek, Rize isyanı sırasında Ulu Cami önünde toplanan halkın üzerine jandarmalar ateş açıyorlar. Uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığın üzerine gelişi güzel ateş sonucu 17 kişi ölüyor demiştir. Ancak bu iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir resmi belgede veya anıda bu yönde bir bilgi yoktur. Peki ya Hamidiye'nin Rize'yi bombaladığı iddiası? Çiçek, Rize'deki şapka isyanını bastırmak için Hamidiye zırhlısının Rize sahillerine gelip dağları topa tuttuğunu ve bazı anlatılara göre onlar hangi anlatılarsa, sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve Ulu Cami'nin bulunduğu Botaniye yamaçlarının da bombalandığını ve şehrin ağır zayiat gördüğünü belirtip, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin dövemediği Karadeniz sahillerini millete zorla şapka giydirmek için Hamidiye zırhlısı gümbür gümbür bombalamaya başladı. Hamidiye zırhlısı sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve Ulu Cami'nin bulunduğu Botaniye yamaçlarını dövüyordu demiştir. Ancak 1. Hamidiye zırhlısının Rize dağlarını topa tuttuğu, Karadeniz sahillerini gümbür gümbür bombaladığı yalandır. 2. Hamidiye zırhlısının sivil halkın bol olduğu yerleri dövdüğü ve şehrin ağır zayiat gördüğü de yalandır. Hamidiye'nin Rize'yi bombaladığına yönelik elimizde hiçbir belge ve güvenilir bilgi yoktur. Ancak Çiçek, Hamidiye zırhlısının gümbür gümbür şehri dövdüğünü iddia etmiştir. Ve bu iddiasından çok değil bir cümle kadar önce bu bilginin kaynağının bazı anlatılar olduğunu belirtmiştir. Ancak o anlatıların neler olduğunu açıklayamamıştır. Çiçek'in açıklayamadığı o anlatılardan birini Rize'nin Yüzü adlı kitabın yazarı Fatih Sultan Kar açıklamıştır. Kar, Rize isyanı sonrasında asılan 8 kişiden biri olan Sabit Tarakçıoğlu'nun ölmeden birkaç saat önce yazdığı bir destanı ele geçirmiştir. İdama giden Tarakçıoğlu'nun tam 45 kıtalık bu destanında Hamidiye'nin Rize sahillerini ve Botaniye'yi bombaladığına ilişkin tek bir mısra, hatta en ufak bir ima bile yoktur. Sabit Tarakçıoğlu demişken aklıma Necip Fazıl geldi. Çünkü Necip Fazıl 1969'da yayımlanan Son Devrin Din Mazlumları adlı yalanlarla dolu kitabında Rize olaylarını anlatırken Sabit Tarakçıoğlu'na özel bir yer ayırmıştır. Bu arada kambersiz düğün olmaz misali Necip Fazıl'ın öncülük etmediği bir cumhuriyet tarihi yalanı da olmaz. Kolayca tahmin edeceğiniz gibi şapka için Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanı da Necip Fazıl'dan ilham alınarak üretilmiştir. Necip Fazıl'dan okuyalım. Rize, Güney Su Nahiyesi. Sabit Tarakçıoğlu adında gayet itibarlı, kafası ilim ve kalbi vecd dolu bir vaiz, halka hitap ve şapkanın din gözünden mahiyetini izah etmekte. Heyecan, camiden çıkan yığın soluğu karakolda alıyor. Karakoldaki onbaşı halka, ben de sizdenim diyor ve başındaki şapkayı yere çalıyor. Ne hazindir ki İstiklal Mahkemesi geldiğinde direncileri tek tek haber veren ve kimi gösterdiyse asılmasına sebep olan ve mahkemece lütuflandırılan bu alçaktır. Güneysu ahalisi Rize istikametinde yürümeye koyuluyor. Yolda bazı nasihatçilerin tesiriyle kalabalık zayıflıyorsa da civar köylerden bazı katılımlarla yine dolgunca çapta il merkezine varıyor. Vali Hurşit telgraf başında. Rize ayaklanmıştır. Süratle tedbir. Halbuki bütün suçu şapka giymeyiz demekten ibaret ve her türlü fiili isyan davranışından çekingen kalabalık, çoğu seyirci ve körü körüne katılmış 80-100 kişi. Ankara telaşta. Bir zamanların kahraman Hamidiyesi şimdi Rize önünde ve kahramanlık toplarını havaya ateş etmekle göstermekte. İstiklal Mahkemesi de tezgahını kurmuş, dirhem kafesi yere mıhlı adalet terazisini dengelemekle meşgul. 8 idam kararı. Vaiz Sabit Tarakçıoğlu, Mehmet Peçe, Arslan Peçe, köy muhtarı Yakup Peçe, köy bekçisi Kadir Koliva, Hafız Şaban Koliva, Hasan Külünkoğlu, Mahmut Kamburoğlu. Asılanları deniz kenarında rastgele atıldıkları çukurlar içinde kumluğa gömüyorlar. Yakınları tarafından cesetleri çalınmasın diye de başlarında süngülü nöbetçi bekletiliyor. 3-4 ay sonra gece çıkartılmak şartıyla ailelerine cesetleri almak müsaadesi çıkıyor. Çukurlar açılınca meydana çıkan müthiş manzara. Hiçbir ceset çürümemiş ve hepsinin gözü kıbleye doğru. Cesetleri kilimlere sarıyor, sarıklara takıyor ve köylerine götürüp gömüyorlar. Sanırım yine fark ettiniz. Necip Fazıl o bilindik Mehmetçik düşmanlığıyla Rize isyanını başlatan direnicileri İstiklal Mahkemesi'ne tek tek ihbar eden onbaşıyı alçak diye adlandırmış. Ayrım sonu. Sayfa 174.